Ayrım 37. Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 496. Yüksek yargıçların görevine son verme yetkisi. İkinci zaferini kutladıktan hemen sonra Haziran ayında meclisteki ilk iş olarak o yasayı çıkardı. O zamanki anayasa malum şimdiki gibi değil, tek parti döneminde de yürürlükte olan, yani o dönemin uygulamalarına da izin veren 1924 anayasası. O anayasaya göre öyle bir yasa çıkarmak mümkündü. Anayasa mahkemesi yoktu. Demokrasinin ana ilkelerine aykırı da olsa bunu önleyecek bir mekanizma yoktu. Kanun çıktı ve bir süre sonra uygulanmaya başladı. Mecliste muhalefete mensup milletvekilleri o zamana kadar buna benzer kanunların görüşülmesinde yaptıkları gibi bunun anayasaya aykırı olduğunu, demokratik ilkeleri çiğnediğini, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esaslarını yok saydığını söylediler. Ama iktidar partisi sözcüleri o konuda rahattı. Onlar da o zamana kadarki benzeri kanunların görüşülmesinde yaptıkları gibi, "Hayır, bu iddialar doğru değildir. Kanun anayasaya da demokrasinin ilkelerine de uygundur. Ne kuvvetler ayrılığını ne hukukun üstünlüğü prensibini zedeler," dediler. Meclis çoğunluğu da onların görüşünü kabul ettiği için meselenin nasıl olsa kendi isteklerine göre halledileceğinden emindiler. Hükümetin istediği yetki ona emekli sandığının 39. maddesinin B fıkrasında değişiklik yapılmasıyla verilecekti. Fıkranın değişiklikten önceki hali, hükümete 25 yıl veya daha fazla hizmeti bulunan memurları rızaları alınmadan emekliye ayırma yetkisini veriyordu. Zorunlu emeklilik yaşı 65'ti ama hükümet o fıkraya göre eğer gerekli görürse görevine 20-25 yaşlarında başlayan her memuru 45-50 yaşlarındayken emekliye ayırabilirdi. Ancak 1954'ün o Haziran ayına kadar o fıkranın kapsamında yüksek yargı organları yargıçları ile üniversite profesörleri yoktu. Onlar isterlerse zorunlu emeklilik yaşına kadar görevlerinde kalabilirlerdi. Yüksek yargıçlar 65, üniversite profesörleri 70 yaşına kadar. Demokrat Parti hükümeti artık onların da aynı kapsama girmesini istiyordu. Çünkü yüksek yargıçlar ile profesörler arasında kararlarını ve tutumlarını beğenmediği kimseler vardı. Amacı onlardan kurtulmaktı. 1954'teki genel seçimden hemen sonra hazırlayıp meclise sevk ettiği tasarının gerçek gerekçesi oydu. Tasarı komisyonlardan alelacele geçirildi ve 21 Haziran 1954 günü Meclis Genel Kurulu'na geldi. Muhalefet ile iktidarın görüşleri yukarıda özetini verdiğimiz şekilde tartışıldı. Burada o görüşmelerden ilginç bulduğumuz iki konuşmadan alıntılar yapalım. Demokrat Parti'nin Kocaeli Milletvekili Cemal Tüzün ile Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun konuşmalarından. Cemil Tüzün, Kocaeli: "Tasarının antidemokratik olduğunu, kuvvetler ayrımı ilkesini tahrip ettiğini söyleyen muhalefet hatiplerine cevap veriyor. Dediler ki, hükümetin tekliflerini motamot kabul eden meclisler itibarlarını kaybederler. Biz buraya Türk milletinin bağrından seçilerek gelmiş, hiçbir tesir altında kalmayan, yalnız ve yalnız vicdanlarının seslerini aksettiren insanlarız." Soldan bravo sesleri. "Arkadaşlarım, devlet ve hükümet sofrasının acizlere veya yedikleri kabı kirletmeyi itiat edenlere aş ocağı olmaktan kurtarılması zamanı çoktan gelmiştir. Bu kanun tasarısının kabulünü yüksek meclisten rica ederim." Sinan Tekelioğlu, Seyhan: "Hakimler de birer memurdurlar. Diğer memurlardan hiçbir farkları yoktur. Hakimler kanun haricinde hareket ederlerse ne yapılır? Mesela Habeşistan'da veya İbni Suud hükümetinde bir hakim yanlış hüküm verirse o hakim derhal idam edilir. Bizde ne kararlar veren hakimler vardır. Onların kararlarını temyiz de tasdik etmiştir. Şimdi soruyorum, böyle hakimleri işten atmayalım mı? Millet hukukunu zir-ü zeber etmekle devam etsinler mi? 4 sene tecrübe devresi geçirdik, millete kendimizi arz ettik. Millet beğendi bizi, icraatımızı beğendi, yeniden iktidara getirdi. Şimdi icra devresine girmiş bulunuyoruz. Onu da milletin istediği şekilde icra edeceğiz. Milletin hakkını müdafaa edeceğiz ve kurtaracağız. Mahkemeler Büyük Millet Meclisi'ne bağlı bir teşekkül haline getirilmelidir." Evet, hükümetin 1954 seçimini kazanır kazanmaz gündemine aldığı konulardan biri oydu. Mahkemeleri Tekelioğlu'nun dediği gibi meclise bağlı bir teşekkül haline getirmek veya hükümete bağlı bir teşekkül haline getirmek. O sıralarda ikisi de aynı anlama geliyordu. Kırşehir'i cezalandırma kanunu. Hükümetin seçimden hemen sonra gündemine aldığı bir diğer kanun da Kırşehir Kanunu diye anılan ünlü kanundu. O kanunla Kırşehir il olmaktan çıkarılıyor, ilçeleri komşu illere dağıtılıyordu. Kırşehir'in yerine Nevşehir il haline getiriliyordu. Kanunun gerekçesinde bazı coğrafi, idari, iktisadi nedenler sıralanıyordu. Ama gerçek amacı ne olduğu belliydi. Kırşehir 1954 seçiminde iktidarın çok kızdığı Osman Bölükbaşı'nın partisine, o zamanki adıyla Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne, CMP'ye oy vermişti. CMP başka yerde milletvekili çıkaramamıştı ama Kırşehir'deki 5 milletvekilliğinin tümünü kazanmıştı. Çıkarılmak istenen kanunla Kırşehir cezalandırılacaktı. Muhalefetteki partileri destekleyen öteki illerin halkına "siz de ayağınızı denk alın" denilmiş olacaktı. Ama tabii bu hiçbir şekilde resmen açıklanmıyordu. Zaten buna da gerek yoktu, anlayan anlayacağını anlıyordu. Kanunun meclisteki görüşmeleri başlarken de sanılıyordu ki hükümet kürsüde gerekçedeki coğrafi, idari, iktisadi nedenleri sıralamakla yetinecek. Muhalefet tabii hükümetin amacının siyasi olduğunu iddia edecek ama hükümet bunu kabul etmeyecek. Böyle sanılıyordu. Başlangıçta da her şey sanıldığı gibiydi. Fakat birden bir şey oldu. Vilayet nasıl anormal olur? Osman Bölükbaşı'nın kürsüye çıkıp iktidara yönelttiği eleştirilerden sonra söz alan Başbakan Adnan Menderes konuşmasının bir yerinde bir çeşit velev ki parantezi açarak şunları söyledi. "Demek istiyorlar ki bu iş siyasidir. Bu işin siyasi olmadığı hakkında dahiliye vekilimiz yani İçişleri Bakanımız izahat vereceklerdir. Fakat bir an için kendisinin noktayı nazarını yani görüşünü hakikattir diye kabul edelim. Diyelim ki bunun yapılmasında siyasi maksat da vardır. Siyasi maksat mevcut olduğunu bir an için farz edelim. Bu vilayetin yani ilin içtimai ve siyasi bünye yani yapı itibariyle anormallik göstermekte olduğunu inkar edemeyiz. Evet, evet, evet biz açık konuşuruz. Türkiye'nin hiçbir tarafında, hiçbir vilayetinde %3'ten fazla rey almamış bir partiye mensup bir milletvekili arkadaşın Kırşehir'de takip ettiği türlü ivi caçlı yani eğri büğrü siyaset malumdur. Eğer bir vilayetin halkı milletvekilleri tarafından böylesine idlal edilmiş yani etkilenmiş olursa hakikati ifade etmenin bir siyasi tedbir zarureti yani zorunluluğu haline geldiğini de kabul etmek yerinde olur. Böylece Kırşehir'in iktidar tarafından anormal sayılmasının nedeninin Bölükbaşı ve arkadaşlarına oy vermesi olduğu meclis tutanaklarına da geçmiş oldu. Evet, hükümetin yargıçları ve üniversite profesörlerini gördüğü lüzum üzerine işten uzaklaştırma yetkisini alması, seçimde başka partiye oy veren illerin ilçe haline sokulması. Bunlar iktidar partisinin 1954'te oy oranını daha da arttırıp %52'den %57'ye çıkararak kazandığı seçim başarısından sonra ilk çıkardığı kanunlar arasındaydı. O kanunlar arasına sonradan başkaları da katıldı. Partilerin seçim propagandası yapma hakkının kısılması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılamaz hale sokulması gibi. En normal eleştirileri bile yasaklayan yeni basın kanunları çıkarılarak uygulanması gibi. Bütün bu önlemlerin nedeni aynıydı. İktidarın ikinci zaferinden sonra, madem ki millet beni yeniden seçti, öyleyse her şeye ben hakim olmalıyım toptancılığına kendini kaptırmasıydı. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, basın özgürlüğü, toplantı özgürlüğü gibi demokrasinin olmazsa olmaz diye bilinen ilkelerinin iktidar tarafından hala kabul edilmemiş olmasıydı. Daha doğrusu o ilkeleri muhalefetteyken savunanların iktidara geçtikten sonra onları unutmuş olmalarıydı. Demokrasiyi seçimden ibaret bir rejim gibi görüp göstermeye alışmış olmalarıydı. 1954'ten sonraki gelişmelerin de o yolda önemli bir değişiklik göstermeyeceği anlaşılıyordu. 6334'ün uygulaması. Demokrat Parti'nin ikinci zaferinden sonraki döneminde basınla ilgili tutumunda da bir değişiklik olmadı. 6334 sayılı kanunun uygulamaları kararlı bir şekilde devam etti. Gerçi birkaç halde yumuşama işaretlerinin ortaya çıktığı zannedildi ama bunlar devam etmedi. Önce o işaretlerden söz edelim. 6334 sayılı kanunun metninde de görülüyor, hükmün kesinleşmesinden önce cezanın infazının durdurulmasına imkan veren bir fıkrası vardı. Hakaret nedeniyle açılan davada hakarete uğrayanın, evet davayı açabilirsin diye muvafakat vermesi gerekiyordu. Savcı davayı o muvafakat belgesini aldıktan sonra açıyordu. Ama eğer belgeyi veren mağdur hüküm kesinleşmeden önce yeni bir belgeyle ''Ben bundan vazgeçtim, muvafakatimi geri aldım'' derse dava düşebilirdi. Özel olarak açılan davalardaki vazgeçme hakkı gibi. Başlangıçta bu birkaç davada uygulandı. Biri Dünya Gazetesi yazarı Bedi Faik hakkında açılan davaydı. Dava Bedi Faik'in Mükerrem Sarol'a hakaret ettiği iddiasıyla açılmıştı ve Faik tutuklanmıştı. Dünya Gazetesi'nin baş yazarı, eski Ulus baş yazarı Falih Rıfkı Atay dava daha kesinleşmeden bu konuda Sarol'a bir mektup yazdı. Davayı düşürmesini istedi. Sarol bunu kabul edip vazgeçtim belgesini verince Bedi Faik 2 hafta sonra hapishaneden çıktı. Fakat o sırada Hüseyin Cahit Yalçın hapishaneye girdi. Hakkındaki dava kesinleşmişti. Yalçın'ın hapisten çıkması yaşı gereği olarak hapishanedeyken 80 yaşına basmıştı, 3,5 ay sonra mümkün olacaktı. Bunun için Cumhurbaşkanı kararı gerekiyordu. O kararın alınması için yürütülen siyasi temaslar da ilginçti. Onlar da Nihat Erim'in günlüklerinde yer alır ama sonuçta Cumhurbaşkanı o kararı alacaktı. Tabii bu önce mahkumiyet kararı, sonra vazgeçtim belgesi usulü mahkum edilenin onuruyla oynanmasına da imkan veriyordu. Vazgeçtim belgesini verenler onu affettim gururuna kapılıyorlardı. Affettiklerinden artık uslulaşmasını bekliyorlardı. Bu sağlıksız durumun örnekleri de görüldü. Buna karşı tepkiler dolayısıyla vazgeçtim belgesinin kullanılması giderek azaldı. Gazeteci mahkumiyetleriyle ilgili dalgalar gitgide büyüyerek devam etti. Yeni Sabah sahibi Safa Kılıçlıoğlu'nun davası. Gelelim gazete sahipleriyle ilgili uygulamaya. Yeni Sabah'ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu da hakkında dava açılıp mahkum olanlardandı. Dava nedeni Esat Mahmut Karakurt'u Moskova'ya gönderip röportajlarını yayımlayacağını ilan ederek ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak neşriyatta bulunduğu, yani kamunun telaş ve heyecanına yol açacak yayımlarda bulunduğu iddiasıydı. Açılan dava sonucunda 6 ay hapse mahkum edilmişti. Ceza Yargıtay'ca henüz onaylanmamıştı. Burada Safa Kılıçlıoğlu hakkında açılan davanın nedenini oluşturan olayı özetleyeyim. Yeni Sabah tirajı yükselen bir gazeteydi. Hürriyetle rekabet çabasındaydı. Bir gazetecilik hamlesi olarak bir gezi röportajı dizisi hazırlatmaya karar vermişti. Gezi röportajları o sırada okurların en fazla ilgisini çeken yayın çeşitlerinden biriydi. Hürriyet'te onları Hikmet Feridun Es yapar, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Amerika'dan Avustralya'ya kadar gidip bilinmeyen dünyaları Türk okurlarına bol fotoğraflı bir şekilde anlatırdı. Bunun ilgi çekmesi doğaldı. Çünkü hatırlamak gerekli, o dönemde ne televizyon vardı ne de sıradan vatandaşın bavulunu eline alıp yurt dışına çıkma olanağı. Parası olanlar bile döviz alamadıkları için kapı kulenin ötesine gidemezlerdi. O açıdan başka ülkelerin ilginç yerlerini ve insanlarını görüp öğrenebilmenin pratik yollarından biri o gazete röportajlarını okumaktı. Eğer yazarı usta bir röportajcı ise, fotoğrafları da iyi ise, gazeteyi yönetenler de gereği gibi sunuyorsa, gazete o yayınlarıyla tiraj alabilirdi. Hikmet Feridun Es ve Hürriyet o alanda başarılıydı. Yeni Sabah'ta 1953 sonbaharında öyle bir hazırlık yapmıştı. Bunun için dönemin en popüler yazarlarından Esat Mahmut Karakurt'u angaje etmişti. Ve daha da çarpıcı bir karar alarak röportaj konusu yerlerin arasına Moskova'yı koymuştu. Moskova o zaman dünyanın Türk okurlarınca bilinmeyen şehirlerinin en bilinmeyeniydi. Paris, Roma, Londra, New York, Hollywood, Rio, Kalküta, Singapur, Sydney gibi şehirlere de sıradan Türkler gidemiyordu ama Türkiye'nin gazete röportajcıları gidebiliyordu. Ama o zamanki Doğu bloku sınırının veya o zamanki daha popüler adıyla demir perdenin arkasında kalan Moskova'ya onlar da gitmemiş veya gidememişti. Yeni Sabah gazetesi şimdi oraya hem de Esat Mahmut Karakurt gibi kurt bir yazarını göndermekteydi. Bunun daha geniş bir okur çevresinin ilgisini çekmesi beklenirdi. Yeni Sabah yöneticileri o beklentinin gerçekleşmesini teşvik etmek üzere bir reklam kampanyası başlatmaya karar vermişlerdi. Bir sabah vakti İstanbul'un 4 tarafını o afişlerle donatmışlardı. Afişlerin üstündeki büyük yazı Moskova ve Kutuplar gezisiydi. Ama Moskova daha göze çarpacak şekilde yazılmıştı. Bu afişler hükümetle birlikte başta Milli Emniyet olmak üzere belirli devlet kurumlarını ve komünizme karşı tepki göstermeye her zaman hazır olan çevreleri hemen harekete geçirmişti. Afişler yırtılmış Yeni Sabah gazetesi önünde 1945'teki Tan gazetesi baskınını hatırlatan ama çok şükür o kadar ilerisine gitmeyen gösteriler düzenlenmişti. Gazete yöneticileri tehdit edilmişti. Ama davanın sanığı o tehditleri yapanlar değil, Yeni Sabah'ın sahibi Safa Kılıçlıoğlu olmuştu. Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesine göre aldığı 6 aylık hapis cezası ile ilgili Yargıtay incelemesinin sonucunu bekliyordu. O bekleme sürecinde görüştüklerinden biri Halkçı gazetesi sahibi Nihat Erim'di. Bir önceki bölümde belirttik, Erim öteki gazetelerin iktidarın baskısıyla sindirildiği kanısındaydı. Ama Yeni Sabah'ı iktidarın baskılarına rağmen serbestliğini muhafaza eden bir gazete olarak niteliyordu. Ama o görüşmede Yeni Sabah'ın da o durumunu muhafaza etmesinin çok güçleştiğini gördü. Genel seçimden 6 ay kadar süre sonra günlüklerine şunları yazacaktı. Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu, 20 Kasım 1954 Cumartesi günü beni aradı. Ankara'ya gelmiş, matbaada buluştuk. Yalnız değildik, giderken yalnız konuşmak istediğini söyledi. 21 Pazar günü Belvi Oteli'nde kendisini ziyaret ettim. Safa Kılıçlıoğlu şunları anlattı. Üzerimdeki baskı çeşitli şekillerde devam ediyor. Hapis hükmü temyiz mahkemesinde. Maliye müfettişleri 6 ay defterlerimi incelediler. Uydurma vergiler yüklemeye çalışıyorlar. Şimdi de kağıt vesaire için Ticaret Bakanlığı'ndan ithal lisansı alamıyorum. İzmit Kağıt Fabrikası ihtiyacı karşılamıyor. 2 ay üst üste dışarıdan kağıt getiremezsem gazete kapanır. Bu durumda başka çare kalmadı. Geldim, Adnan Menderes'ten randevu istedim. Hemen kabul etti. Yanına gider gitmez şunu söyledim. Her şey tamam, dediğim gibi çıktı, şef oldunuz. 2 sene evvel sizi şef yapacaklar demiştim, dediğim çıktı. Tam manasıyla şef oldunuz. Kim bilir, belki de böylesi daha iyidir. Fakat gazetelere, muhalefete hiçbir meydan bırakmayacaksınız. Şahısların haysiyet ve şerefine tecavüz yasak edildi. Bu iyi. Bakın 6334 sayılı kanunda bir itibar kırmak var. Bunu tayin çok zor. Kötülüklerin açığa vurulması mümkün olmayacak. 2-3 gazetenin yazısından ne çıkar? İşte seçimleri kazandınız. 1958'e kadar yerinizdesiniz. Üniversitede 2 profesör konuşmuş ne olur? Bunlarla uğraşmak ürküttüğünüz kurbağaya değmez. Sizi kardeşçe ikaz ediyorum. Daha geniş, daha müsamahalı olunuz, kazanırsınız. Kılıçlıoğlu Nihat Erim'e Menderes'le görüşmesinde Menderes'e Fuat Arna'dan söz ettiğini de anlatmış. Arna kapatılan Millet Partisi'nin yöneticilerindendi. Yaptığı bir konuşma yüzünden hakkında açılan bir soruşturma dolayısıyla tutuklanmıştı. Kılıçlıoğlu Menderes'e söylediklerini Nihat Erim'e şöyle anlatmış. Erim de onları günlüklerinde şöyle not etmiş. Fuat Arna'ya yapılan muamele yanlış. 3 çocuğu karısı sefalet içinde. Bu adam henüz mahkum olmadan hapiste. O bir istida ile tahliyesini istesinin, zat-ı devletiniz emir buyurursunuz, kefaletle tahliye ediverirler. Temyiz mahkemesine de işaret buyurursunuz, işi uzatırlar. Eğer Fuat gene rahat durmazsa emir buyurursunuz, temyiz mahkumiyeti tasdik eder. Nihat Erim Kılıçlıoğlu'nun bu sözlerini yorumlayarak şöyle devam ediyor. Safa Kılıçlıoğlu'nun Adnan Menderes'e açıkça adalete müdahale ettiğini, edebileceğini, temyizin bile emirle karar verdiğini söylemesi karşısında Menderes hiçbir itirazda bulunmamış. Safa mahsus böyle konuştum. Bakalım tepkisi ne olacak diye söyledim ve gülerek dinlemesini görünce dondum kaldım dedi. Safa Kılıçlıoğlu Hüseyin Cahit Yalçın'dan da bahsetmiş. 80 yaşındaki adam hapiste ölüverir, yapmayın. Dava sizi şikayetinizle açıldığı için vazgeçebilirsiniz demiş. Artık bu iş bitti. Ve sonuç, gene günlüklerden izleyelim. Safa bunları bana anlattı ve şunu ilave etti. Edindiğim intiba şudur, artık bu iş bitti. Normal hukuk teminatı altında mücadele imkansız. Mahkemelere müdahale edebileceğini inkar etmiyor. Vergiyle oynuyor, kağıt mürekkep ile oynuyor. Nitekim ertesi gün Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcalı'dan randevu istedim. Hemen kabul etti ve aylardır verilmeyen lisansı hemen verdirdi. Öyle bir memleketteyiz ki cemiyet sağır, hiç aldırmıyor. General Sadık Aldoğan'ı bir dolandırıcıyı yakalar gibi alıp götürüyorlar. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Not Aldoğan da o sırada tevkif edilen MHP'lilerden. Bu adam Balkan Harbi'nden beri cephelerde vatan için dövüşmüş. Safa'yı öldürseler, hapsetseler hiç kimse farkına bile varmayacak. Öteki gazetelerin hali meydanda. Ortada Yeni Sabah ve Halkçı kaldı. Dünya yarın gene dönebilir. Adnan Menderes'in yapmayacağı yoktur. Fedakarlığımız bir işe yarasa ne işe yarar? Hapse girerim ama İnönü de benimle beraber girerse. Yalnız başına Safa hapse girmiş ne çıkar? Erim'in tutumu. Günlüklerde bundan sonra Kılıçlıoğlu'na Erim'in söyledikleri var. Ben şunları söyledim, anlattıklarınız müthiş, hele mahkemeler müdahale şüphemizi teyit ediyor. Hakikaten bu durumda medeni, hukuki bir mücadele çok güç, adeta imkansız. DP milletvekillerinin durumu feci, hepsi koyun gibi. Bu durumda ne yapılır? Ya gazete çıkarmaktan vazgeçmeliyiz veya asgari bir emniyet imkanı sağlanıp sağlanamayacağını aramalıyız. Eğer bunlar hiç muhalefet istemiyor, tenkit istemiyorlarsa fayda yok. Yok eğer yalnız haysiyet, şeref bahsi üzerinde duruyorlarsa bir çare bulunabilir. Çünkü şahsen benim kimsenin haysiyet ve şerefiyle işim yok. Ben ne Adnan'ın ne de başkasının düşmanı da değilim. Avrupalı medeni anlamında bir muhalefet yapmaya çalışıyorum. Bu imkanı büsbütün kaybettiğim gün vazgeçer evime kapanırım. Benim yaşım 42, vaktim çok, 25 yıl bekleyebilirim. Nihat Erim'in bu sözleri üzerine Safa Kılıçlıoğlu Erim'e bir teklifte bulunuyor. Gene günlükleri izleyelim. Safa, benim anladığıma göre araya girenler suite fehümleri körüklemişler. Adnan Menderes'le siz bir görüşseniz birçok şeyler kendiliğinden hallolabilir. Ben böyle bir şeye talip olamam. Soracak ve isteyecek bir şeyim yok. Ama başbakan benimle görüşmek arzusunda bulunursa reddetmem. Çünkü hakikaten bir fayda sağlamak mümkündür. Safa, tabii Hüseyin Cahit'i hapisten kurtarsak, Fuat Arna'yı tahliye ettirsek fena mı olur? Ben, şüphesiz iyi olur. Madem ki artık mahkemeler emirle hareket ediyor, adalete ümidi keserim. Nihat Erim'in ölümünden uzun yıllar sonra yayımlanan günlüklerinde yer alan bu ikili görüşmede konuşulanlar o zaman başkaları tarafından hiç bilinmiyordu. Tabii bunlar resmi tutanak değil. Kılıçlıoğlu Erim'e Menderes'le konuşmasından aklında kalanları söylemiş. Erim de bunları aklında kaldığı ölçüde yazmış. İki kaynağın da aktardıklarında eksikler, fazlalar olabilir. Ama öyle de olsa şu bellidir. İki gazete sahibi de artık bu iş bitti noktasında görüş birliği halindedirler. Ve o zamanki tutumlarını değiştirme eğilimindedirler. Halkçıdaki durum. Halkçı malum 1953'ün son ayında CHP malları alınırken Ulus'un kapanması üzerine çıkan Yeni Ulus'un devamı olan gazete. İmtiyaz sahibi Profesör Nihat Erim, kadrosu eski Ulus kadrosunun bir bölümü. Bunu biraz geriye giderek özetleyeyim. Nihat Erim eski Ulus'un siyasetini yıllarca idare etmiş. İktidar politikalarının sertleştiği zamanlar onun da izlediği yayın politikaları sert olmuş. Hatta parti içinde de onu bazen çok sert diye eleştirenler de olmuş. Ulus kapandığında Yeni Ulus'un Erim'in sahibi olduğu bir gazete olarak çıkması o sıralar hayli tartışılmış olan bir konu. O tartışmalar Ulus daha kapanmadan ama CHP'nin mallarına el konulması ile ilgili kanunun çıkacağı ve Ulus'un kapanacağı anlaşıldıktan hemen sonra başlamış. Ama vakit darlığı da var. Sorunun bir an önce çözüme bağlanması gerekiyor. Önce çok ortaklı bir şirket kurulması düşünülmüş ama çok çabuk bulunması gereken sermayesi bir türlü bulunamamış. Buna biraz çokça para yatırması beklenen partili, partinin en zenginlerinden biri olarak tanınan Genel Sekreter Kasım Gülek. Onun bu konuda o kadar cömert ve yeteri kadar hızlı davranmadığı görülmüş. Başka bazı partili veya eskiden partili iş adamlarına beslenen umutlardan da sonuç çıkmamış. Çünkü onlar o işe katkı yapmak isteseler bile bunun iktidarın hoşuna gitmeyeceğini düşünüyorlarmış. Tabii iktidar tarafından da onlara düşüncelerinin doğru olduğunu hatırlatanlar eksik değilmiş. Sonuçta CHP mallarıyla ilgili kanunun meclisten geçeceği günler yaklaşınca o işi birinin riskini de üstlenerek tek başına yapmasından başka çare kalmamış. O riski de Nihat Erim üstlenmiş. Ve o kanunla ilgili bölümde anlattığım hazırlıklar hızla tamamlanmış. Kanunun çıkıp Ulus'un kapandığı günün hemen arkasından Yeni Ulus'un nasıl çıktığını daha önceki bölümlerde anlattım. Ama o tartışma anlaşılıyordu ki ondan sonra da bitmemişti. Partinin içinde Erim'i tutanlar önce bu işi üstlendiği için onu kutlayıp teşvik ederken Erim'e karşı olanlar onun Ulus'un üstüne oturduğunu ve o işten kişisel olarak büyük paralar kazandığını ileri sürüyorlardı. Bunları biz ulusçular veya sonraki yeni ulusçular o zamanlar kulaktan dolma olarak biliyorduk. Ama fazla merak ettiğimiz şeyler de değildi. Ulus veya yeni ulus, ikisi de aynı yöndeki gazete. Kadrosu zaten büyük ölçüde aynı. Her gün çıkarılabiliyordu işte. Nihat Erim'den bir şikayetimiz yoktu. Tam tersine ona alışkındık. O da bize alışmıştı. Yaptığımız iş de belliydi. Böylece o gazeteyle seçime doğru gidiyorduk. Seçim kampanyalarının gerektirdiği şekilde çalışmaya devam ediyorduk. Seçim sonucu. Seçimden sonraki bundan sonra ne olacak tartışmaları sırasında gündeme gelen konulardan biri gene yeni ulusun durumuydu. O sırada bir gelişme oldu. Hükümet CHP'nin Ulus gazetesinin imtiyazını yeniden kullanabileceğine dair bir yorum yaptı. Bu bir yargı kararına da dayatıldı. Bunu belki CHP içinde o konudaki tartışmayı körüklemek için yapmıştı. Ama niçin yapmış olursa olsun yorum partide Ulus'u parti malı olarak yeniden çıkarma isteğini canlandırdı. Genel sekreterin öncülüğünde o konuda bir girişim başladı. Yeni Ulus ise adını halkçı yapıp partiyle gazete ilişkilerini sınırlayarak parti çizgisinde olmaya devam eden ama daha bağımsız davranan bir gazete olmaya yöneldi. O arada Hüseyin Cahit Yalçın hakkında açılan davaların kararları çıkmaya başlamıştı. 6334 sayılı kanuna göre Yalçın hapis cezalarıyla birlikte para cezalarına da çarptırılıyor, o cezaların 5 misli ceza da gazete sahibine veriliyordu. Ve bir gün o cezalardan 26 aylık olanı Yargıtay'ca tasdik edilmiş, Yalçın hapse girmişti. Verilen para cezasının 5 mislinin, yani o zamanın parasıyla yaklaşık 25 bin lirayı da Nihat Erim ödeyecekti. Bunlar seçimden sonra yeni bir atılıma geçmeyi planlayarak yeni bir baskı makinesi satın alan ve gazeteyi Denizciler Caddesi'ndeki dar ve kullanışsız yerinden çıkarıp rüzgarlı sokağa taşımakta olan Erim'in mali durumunu da tehdit etmeye başlıyordu. Bunların da farkındaydık. Ama şimdi Nihat Erim'in bizim o zaman bilmediğimiz, uzun yıllar sonra okuyabileceğimiz günlükleri yayımlandıktan sonra daha iyi anlaşılıyor. Görülüyor ki Nihat Erim ile Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçlıoğlu artık o konuyu çok açık şekilde konuşmaya başlamışlardı. Kılıçlıoğlu ona daha önceki alıntılarda görüldüğü gibi Adnan Menderes'le görüşmeyi tavsiye ediyordu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 508.